Ayrım 85.
Sayfa 172. Merkezi eğilim. Yığılma ölçüleri. Merkezi eğilime ulaşmak için bir değişkeni oluşturan değerlerin merkez noktası belirlenir ve değerlerin bu nokta etrafındaki dağılımları betimlenir. Merkezi eğilimi betimlemek için yaygın olarak kullanılan ölçümler tepe değer, MOT, ortanca, medyan ve aritmetik ortalamadır. Bir veri diziliminde en sık yinelenen değer tepe değer olarak adlandırılır. Örneğin 3, 1, 3, 4, 6 ve 3 şeklinde verilen puanlar arasında tepe değer 3'tür. Tepe değer süreksiz değişkenleri özetlemek için oldukça iyi bir ölçüt olabilir. Ancak eşit aralıklı ve oranlı ölçümleri betimlemede yetersiz kalmaktadır. Veri diziliminde merkezi eğilimi yeterince yansıtmayan düşük ya da yüksek bir puan sıklıkla yenilenmiş olabilir. Ya da bir dizilimde birden fazla tepe değer bulunabilir. Bu nedenle merkezi eğilim hakkında tepe değere göre yapılan yorumlar yeterince güçlü olmayabilir. Histogramda yatay eksen üzerindeki en yüksek sütun tepe değeri gösterir. Ortanca, küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri dizilimini tam ortadan ikiye ayıran, noktaya denk düşen puandır. Bir başka deyişle, değerler büyüklüklerine göre sıralandıktan sonra yüksek noktalarla düşük noktaların tam ortasında kalan katılımcının notu ortancayı verir. Bu bağlamda ortancanın hesaplanabilmesi için verilerin en azından sıralama düzeyinde olması gerekir. Örneğin 1, 3, 3, 4, 6, 7, 8 şeklindeki bir dizilimin ortancası 4'tür. Çünkü 7 puandan oluşan dizilimin tam ortasında yer almakta. Kendisinden küçük ve büyük eşit sayıda puan bulunmaktadır. Eğer 9 puandan oluşan bir dizilim olsaydı 5. bireyin 11 puandan oluşan bir dizilim olsaydı 6. bireyin puanı ortancayı verecekti. Ancak dizilimdeki puan sayısı çift sayıysa tam ortada bir puan bulunamaz. O zaman tam ortada kalan 2 puanın ortalaması ortancayı verir. Ortanca tepe değere göre merkezi eğilimi daha iyi yansıtmakta, uç değerlerden çok etkilenmediği için sıralama eşit aralıklı ve oranlı ölçümlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak ortanca hesaplanırken dizilimdeki tüm değerler tek tek dikkate alınmaz. Sadece sıralamaya göre orta nokta belirlenir. Bu bağlamda merkezi eğilimi daha iyi betimleyebilmek için dizilimdeki tüm değerleri dikkate alan bir göstergeye, yani aritmetik ortalamaya gereksinim vardır. Aritmetik ortalamaya da ortalama bir veri dizilimindeki değerlerin toplamının o dizilimdeki değer sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Öteki ölçümlere göre daha tutarlıdır ve araştırma raporlarında merkezi eğilimi belirtmek için en çok kullanılan ölçüm türüdür. Örneğin 2, 3, 3, 4, 7, 8, 8 dizilimde yer alan 7 puanın toplanması ile bulunan 35 sayısının 7'ye bölünmesi ile dizilimin ortalamasının 5 olduğu görülecektir. Bir evrenden farklı farklı örneklemler alınıp bu örneklemlerin tepe değer, ortanca ve ortalamaları hesaplandığında tepe değer ve ortancanın örneklemler arasında farklılık gösterdiği, öte yandan ortalamanın benzerlik gösterdiği görülecektir. Bu nedenle ortalama merkezi eğilim hakkında en doğru bilgiyi veren göstergedir. Bir dağılımda değerlerin büyük bir bölümü ortalamanın etrafında toplanmışsa, düşük ve yüksek puanların olduğu uçlara doğru simetrik ve düzenli bir azalma varsa bu dağılım normal dağılım olarak adlandırılır. Bir çanı andıran mükemmel bir normal dağılım eğrisinde verilerin %50'si ortalamanın sağında, %50'si ise ortalamanın sonunda yer alır. Yine mükemmel bir normal dağılımda aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değer birbirine eşittir. Öte yandan eğer puanların büyük bir kısmı düşük ya da yüksek uçlarda toplanmışsa dağılım çarpıktır. Böyle bir dağılım puanların büyük bir bölümü düşük değerlerde yığılmışsa sağa çarpık pozitif kayışla, puanların büyük bir bölümü yüksek değerlerde yığılmışsa sola çarpık negatif kayışla dağılım olarak adlandırılır. Araştırmalarda örneklemin ortalaması X sembolü ile gösterilir. Normal dağılımlarda merkezi eğilimi en iyi betimleyen değer aritmetik ortalama iken çarpık dağılımlarda ortanca daha iyi bir merkezi eğilim ölçüsüdür. Sıra sizde 6. Öğrencilerin büyük bir bölümünün çok başarılı olduğu ya da öğrencilerin büyük bir bölümünün çok başarısız olduğu sınıflarda not dağılımı nasıl olur? Normal dağılım karşısındaki bir başka tehdit ise basıklıktır. Basıklık sorunu normal dağılımı temsil eden çanın dik bir kule gibi çok sivri, sivri dağılım ya da trafikteki hız tümsekleri gibi yayvan, basık dağılım olduğu durumlarda yaşanır. Hatta bir dağılım hem çarpık hem de basık olabilir. Sağa çarpık ve çok dik, sola çarpık ve çok yayvan dağılımlar olabilir. İdeal istatiksel testleri yapabilmek için dağılımın normal olması istenir. Yani dağılım bir çana benzemeli, orta nokta etrafında puanların büyük bir bölümü toplanmalı ve puan dağılımı iki tarafa doğru simetrik bir biçimde azalmalıdır. Veri çözümleme programlarının hemen hepsi çarpık ve basıklık değerlerini hesaplamaktadır. Mükemmel bir normal dağılımın çarpıklık ve basıklık değerleri sıfırdır. Bu değerler eksi 1, 0 ile artı 1.0 arasında olduğu sürece normal dağılım bağlamında sorun yaşanmadığı söylenebilir. Yarı çarpıklık ve basıklık değerleri sırasıyla eksi 0.75 ve 0.54 olan bir dağılımda normal dağılım bağlamında sorun yoktur. Ancak bu değerler 2.15 ve eksi 3.12 gibi eksi 1 ve artı 1'in ötesinde olduğu zaman elimizdeki değişkenin normal dağılım göstermediği anlaşılacaktır. Merkezi değişkenlik, yayılma ölçüleri. Merkezi değişim ölçüleri çoğunlukla merkezi eğilim ölçüleri ile birlikte verilmekte ve yorumlanmaktadır. Merkezi değişim, ölçme sonuçlarının merkezi eğilim etrafında nasıl bir yayılım, saçılım gösterdiğine yönelik bilgi verir. Creswell, 2008. Merkezi değişimi betimlemek için en sık kullanılan değerler dizi genişliği ve standart sapmadır. Dizi genişliği ya da dağılım aralığı bir veri dizisindeki en yüksek değer ile en düşük değer arasındaki farktır. Bir sınavdan alınan en yüksek not 82, en düşük not 60 ise dizi genişliği 22'dir. Eğer gruplandırılmış frekans dağılımı tablosu kullanılmışsa ve bu nedenle bireysel puanlar bilinmiyorsa, dizi genişliğini hesaplamak için en düşük ve en yüksek değere sahip olan grupların orta noktaları belirlenir ve bu noktalar arasındaki fark bulunur. Örneğin çizelge 7.3'te 26-30, 31-35, 36-40, 41-45 ve 46-50 yaş arası işçilerin dağılımı verilmiştir. en düşük yaş grubunun orta noktası olan 28 ile en yüksek yaş grubunun orta noktası olan 48 arasındaki değer farkı 20 olup bu frekans dağılımının dizi genişliğidir. Bu değer puanların ne kadar geniş ve aralıkta yer aldığı hakkında bilgi verir. Ancak uç noktalardaki değerlerden etkilendiği için merkezi değişimi ölçmede yeterince güçlü değildir. Bu nedenle dizi genişliği ile birlikte standart sapmayı da rapor etmek önerilmektedir. Gal ve diğerleri 1999. Şekil 7.6. Normal dağılımda standart sapmalar. Burada bir grafik var, çan eğrisi. Yatay çizgi üzerinde -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 yazılmış. Ve çan eğrisi -3'ten başlamış, yukarıya doğru gitmiş, +3'te bitmiş. -1 ile +1 arası %68.26, -2 ile +2 arası %95.44, -3 ile +3 arası %99.74 şeklinde yazılmış. Şimdi açıklamayı okuyorum. Merkezi değişim ile ilgili daha sağlıklı bilgiler veren değer standart sapmadır. Çünkü veri dizilimindeki tüm puanları dikkate alan bir formül ile üretilir. Hook 2012. Standart sapma, bir dizilimdeki tüm katılımcıların ortalamaya olan uzaklıklarının ortalamasını görmeye yarayan, grubun ne kadar homojen ya da heterojen olduğunu betimleyebilen bir değerdir. Bu değer yüksekse bireylerin ortalama etrafındaki yayılmasının geniş bir aralıkta olduğu, düşük ise grubun ortalamaya çok yakın bir biçimde homojen dağıldığı düşünülebilir. Standart sapma normal dağılım ile ilgili önemli yorumlar yapmaya yardımcı olur. Şekil 7.6. 1. Normal bir dağılımda puanların %68.26'sı ortalamanın bir standart sapma altı ile bir standart sapma üstü arasında yer alır. Örneğin bir okulda matematik notları normal bir dağılım gösteriyorsa ortalama 65 ve standart sapma da 5 ise tüm öğrencilerin yaklaşık %68'inin 60 ile 70 arasında notlar aldığı söylenebilir. 65-5=60. 65+5=70. 2. Aynı dağılımda tüm notların %95.44'ü ortalamanın 2 standart sapma altı ile 2 standart sapma üstü arasında yer alır. Yani öğrencilerin %95'i 55 ile 75 arasında notlar almıştır diyebiliriz. 65-2=55. 65+(2+)=75. 3. Öğrencilerin %99.74'ü ortalamanın 3 standart sapma üstü ile 3 standart sapma altı arasında yer alır. Yani tüm öğrencilerin %99'dan fazlası 50 ile 80 arası notlar almıştır diyebiliriz. 65+(3+)=50. 65+(3+)=80. Veri yaygınlığının yukarıdaki maddelerde belirtildiği üzere 6 standart sapma büyüklüğünde olması için veri toplanan grubun yüzlerce katılımcıdan oluşması gerekir. Genellikle katılımcı sayısı 100 civarında olduğu zaman yaygınlık yaklaşık 5 standart sapma, katılımcı sayısı 25 civarında ise yaygınlık 4 standart sapma, katılımcı sayısı 10-20 arası ise yaygınlık 3 standart sapma, katılımcı sayısı 10 ve daha az ise yaygınlık 2 standart sapmaya kadar düşebilir. Hooke 2012. Standart sapmayı hesaplamak için Excel'de formüller bölümünden işlev ekle komutu kullanılabilir. Araştırmalarda örneklemin standart sapması S sembolü ile gösterilir.